Ayrım 14. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 117. Çimendirin ilerisindeki tenis kortlarında kadınlar maç yapıyordu. Beyaz giysileri güneşte parlıyor, koşarken biçimli bacakları görünüyordu. Bağıran, gülen sesleri pek tatlı, ezgi doluydu o tropikal sabah saatlerinde. Mark arabadan inip çimenler üzerinden kortlara doğru ilerledi. Oynayanlardan başka yandaki koltuklarda dinlenen kadınlar da vardı. Oyunu izliyor, buzlu içkilerini yudumluyorlardı. Belli ki oynama sırasının kendilerine gelmesini beklemekteydiler. Mark da yanı başlarına varıncaya kadar hiçbiri onu görmedi. Derken bir tanesi döndü, gözü Mark'a ilişti. Yüzündeki sıkıntılı ifade birden yok oldu. ''Hey kızlar, bir erkek geldi, şansımız yaver bu sabah.'' Öbür üçü de hemen değiştiler. Her biri kendine göre değişik tepki gösterdi. Biri şezlongunda daha kaykıldı, rahatlık pozunu daha da abarttı. İkincisi bir eliyle eteğini düzeltirken ötekiyi de saçlarını bastırdı. Bir başkası parlak bir gülüşle Mark'a döndü ve karnını içine çekti. Hepsi de genç, kediler kadar zariftiler. Sağlık fışkırıyordu her yanlarından. Ama paranın ve yetişme biçiminin o şaşmaz havası da fışkırıyordu. Mavi gözlüsü, ne istiyorsunuz efendim diye sordu. İçlerinden en güzeli oydu. Açık sarı saçları güzel başının çevresinde bir azize halkası gibiydi. Gülümsediğinde inci gibi dişleri bembeyazdı. Mark onların bakışları altında kendini pek rahatsız hissetti. Özellikle de soruyu soran kız üst üste attığı bacaklarını değiştirip ötekini üste atarken kısa eteğinin altındaki beyaz ipek külotunu göstermeyi başarınca. ''Ben Bayan Storm Courtney'i arıyorum.'' ''Tanrım'' dedi kız gülümseyerek. ''Hepsi de Storm'u isterler. Neden hiçbiri beni istemez?'' ''Storm'' diye seslendi sonra Court'a doğru. Storm Courtney tam servis atmak üzereydi ama sesi duyunca dikkati dağıldı, dönüp baktı. Mark'ı gördüğünde yüzündeki ifade değişmedi. Dikkati tekrar oyuna döndü. Topu yukarı atıp raketiyle vurdu. Servis düzgün ve kontrollüydü. Bu hareketle kısa eteği bacaklarına sarıldı. Bacakları çok biçimliydi. Bilekleri ince, baldırları hafif şişkin, dizleri yalnızca simetrik gamzelerle belirlenmiş. Tekrar çizgiye doğru koştu. Narin ince uzun ayaklarla kısa düzgün adımlar atarak koştu. Başını arkaya atmış, topun mavi göklere karşı çizdiği kavisi izliyordu. Siyah saçlarında metalimsi bir parıltı vardı. Vuruşunu hesapladı, sonra bu vuruşa tüm vücudu katıldı. Top bir ok gibi vınlayarak neti aştı ama çok alçaktı. Karşı çizgide yerden tozları kaldırdı. ''Fazla iyi!'' diye bağırdı rakibi umutsuz bir sesle. Storm neşeli ve zafer dolu bir kahkaha attı. Yedek toplardan almak üzere kenara yürüdü. ''Hey Storm, burada seni görmek isteyen bir bey var!'' diye seslendi sarışın tekrar. Storm topu raketinin ucuyla yere vurdu. Zıpladığında boş eliyle yakaladı. ''Evet biliyorum İren'' dedi hafif bir sesle. ''O bir satıcı. Ben gelinceye kadar arabanın yanında beklemesini söyle.'' Mark'a bir daha bakmamıştı. Bunu söyledikten sonra da başını çevirdi. 40-0 diye seslendi neşeyle. Tekrar çizgisine koştu. Sesinde bir tür müzik vardı. Ama Mark'ın bu sözlerle kabaran öfkesini o müzik yumuşatamadı. Genç adamın çenesi ciddi bir ifadeyle kasıldı. ''İren, eğer satıcıysanız günün birinde bana da bir şey satın.'' dedi. ''Ama şimdilik tatlım, bence Storm ne diyorsa onu yapın, yoksa kıyameti koparır.'' Sonunda Storm onun beklemekte olduğu yere geldiğinde yanında öbür kızlar da vardı. Bir prensesin nedimelerini andırıyorlardı. Mark ona bakarken kızgınlığının eridiğini hissetti. Böyle bir insanı affetmek kolaydı. Bu kadar soylu, bu kadar güzel, acı verecek kadar güzel birini, ne yapsalar bağışlardı insan böylelerini. Mark dikkatini toplamış onu bekliyordu. Yanına gelince onun ne kadar uzun boylu olduğunu da fark etti. Kendi çenesine kadar geliyordu boyu neredeyse. ''Günaydın Bayan Courtney, yeni Cadillac'ınızı getirdim. Natal Motors kadrosu onu güle güle kullanmanızı diliyor.'' teslimat yaptığı zamanlarda kullandığı basmakalıp cümleydi bu. Ama söylerken içten sıcak, inandırıcı bir sesle söylemişti. Zaten onu birkaç ay içinde Natal Motors'un yıldız satıcısı yapan da bu içtenliğiydi. ''Anahtarlar nerede?'' diye sordu Storm Courtney. İlk olarak Mark'a baktı. Mark onun da gözlerinin generalinkiler gibi kopkoyu lacivert olduğunu gördü. Babasının kim olduğu konusunda kuşkuya yer yoktu. Kız gözlerini biraz daha açtı. Güneş ışığında gözler Mozambik sularının o cilalı safir renginde parladı. ''Arabada'' diye karşılık verdi Mark. Kendi sesi kulağına biraz garip geldi, uzaktan duyuluyormuş gibi. ''Ver bana.'' Mark hemen harekete geçmek, onun istediğini yerine getirmek hevesiyle davranmak üzereydi. Tam o anda Fransa'dayken tanıdığı o tehlike uyarı duygusu yükseldi içinden. Kızın ifadesi ilgisizdi. Mark'a söz söylemeyi boşa enerji harcamak olarak değerlendiriyormuş gibi bir hali vardı. Ama yine de Mark'ın kafasının içinde uyarı sesleri fazla güçlüydü. Dikkatle bakınca kızın gözlerinde bir şeyin kıpırdadığını gördü. Tehlikeli ve heyecan verici bir şey. Karanlık gölgelerde avlanmaya çıkan bir leopar gibi. Bir meydan okuma belki de. Birden anladı Mark. Sean Courtney'in kızı asla böyle doğal olarak küstah ve kaba davranacak biçimde büyütülemezdi. Bir neden vardı kızın bu davranışında. Kafası birden uçarı bir hafiflik düzeyine vardı. Umutsuz durumlarda onu ataklığa yönelten o çılgınlık sardı benliğini. Kıza sırıttı. Sırıtmak için kendini zorlamadı. Doğal, şeytanca meydan okuyan bir gülümsemeydi yüzündeki. ''Baş üstüne Bayan Courtney, elbette veririm. Siz lütfen der demez.'' Çevredeki kızlardan kulakla duyulabilir soluk sesleri yükseldi. Hepsi sessiz bir sevinçle coştular. Gözleri bir Storm'a bir Mark'a gidip geliyordu. Irene küçük çocuklara ders verirken kullanılan o otoriter sesle ''Bu nazik adama lütfen de bakalım Storm'' dedi. Öteki kızlar kıkırdaştılar. Storm'un lacivert gözlerinde bir an bir şey tutuşur gibi oldu. Şiddetli bir şey ama öfke değildi. Mark o ışıltının önemini anladı. Anlamını tam bilemedi ama bunun kendisini etkileyeceğini de anladı. Sonra o pırıltı yok oldu, yerine tam bir öfke ifadesi gelip yerleşti. ''Bu ne cesaret?'' Storm'un sesi pesten ve titrekti. Dudakları bembeyaz kesilmişti. Böylesine öfke bu olay için biraz fazlaydı. Olup biten pek bu kadarını gerektirmiyordu. Mark onun bu denli öfkeli olmasından heyecan duydu. Yüzündeki gülümseme hala alaycı ve güçlüydü. ''Irene, vur ona tatlım.'' dedi. Mark bir an kızın gerçekten kendisine tokat atacağından korktu. ''Sen kapa çeneni Irene Loichars.'' ''Oh la la.'' dedi Irene. ''Amma öfke.'' Mark olduğu yerde rahat bir hareketle döndü. Cadillac'ın sürücü kapısını açtı. ''Nereye gidiyorsun?'' ''Kente dönüyorum.'' Mark motoru çalıştırdı, pencereden Storm'a baktı. Ömründe gördüğü en güzel kızın bu olduğuna hiç kuşku yoktu. Kızgınlık yanaklarını kızartmış, şakaklarındaki siyah saçlar korttaki terlemesinden ötürü ıslanmıştı. Nemli cildine bukle bukle yapışıyorlardı. ''Bu benim arabam.'' ''Onu size bir başkası getirir Bayan Courtney. Ben hanımefendilerle iş görmeye alışkınım.'' Kızlar arasında yeni bir şaşkınlık ve gülüşme dolaştı. ''Ay ne tatlı şey.'' Irene ellerini alkışlarcasına çırptı ama Storm ona aldırış etmedi. ''Babam seni kovdurur.'' ''Evet, herhalde öyle yapar.'' diye kabullendi Mark. Bunu yüzünde en ciddi bir ifadeyle bir an düşündü. Sonra başını hafifçe sallayıp el frenini bıraktı. İlk dönemece vardığında dikiz aynasından arkaya baktı. Hala orada beyaz elbiseleriyle durmuş ona bakıyorlardı. Bir grup mermer heykeldiler sanki. Keçi ayaklı orman tanrısı su perilerini şaşırttı diye düşündü içinden. Sonra güldü. O serüvenci havadan sıyrılamamıştı henüz. ''Tanrım'' diye fısıldadı Dick Lincoln. Bir yandan elini alnına şaplattı. ''Ne diye yaptın böyle bir şeyi?'' Başını şaşkınlıkla sallayıp duruyordu. ''Çok kaba davrandı.'' Dicky ellerini indirdi, ona aval aval baktı. ''O sana kaba davrandı ha? aman tanrım, daha fazlasına dayanamayacağım galiba. Anlıyor musun be adam? Eğer sana kaba davrandıysa şükran duymalısın. Bayan Storm Courtney'in hakaretine uğramadan ölüp giden binlerce bizim gibi köylü var. Farkında değil misin sen? Ben bunu kaldırmam diye açıkladı Mark ama Dicky onun sözünü kesti. Bana bak budala, sana bütün bildiklerimi öğrettim ama hala bir şey bildiğin yok. Hem kaldıracaksın hem de eğer Bayan Courtney kıçına tekme atmak isterse ona cevap olarak hay hay Bayan Courtney, yalnız izin verin pantolonumu değişeyim de zarif ayağınız kirlenmesin diyeceksin. Mark güldü. Serüven duygusu hala tam geçmemişti ama biraz hızı kesilmeye başlamıştı. Evet sen gül, olup biteni biliyor musun? Mark yanıt veremeden Dicky devam etti. Yukarıdan haber geldi, en yukarıdan, yönetim kurulu başkanından. Patronla ikimiz kente koştuk, içimiz korku doluydu. Kovacak mıydı bizi, terfi mi ettirecekti? Aylık satış rakamları için kutlayacak mıydı? Bir de baktık salonda kurul toplanmış. Tüm yönetim kurulu hem de, anlıyor musun? Suratları pastörün aşıyı bulduğunu yeni haber almış cenazeciler gibi. Dicky sustu, bunu hatırlamak acı veriyordu ona, içini çekti. Aslında ondan lütfen demesini istemiş olamazsın değil mi? Mark başını evet anlamında salladı. Ona siz hanımefendi değilsiniz dememişsindir. Açıkça değildi itiraz etti Mark ama ima ettim. Dicky Lancome bir eliyle yüzünü silmeye çalıştı. Alın çizgisinden başlayıp avucunu ağır ağır çenesine kadar kaydırdı. Seni kovmam gerek, onu biliyorsun değil mi? Mark tekrar başını salladı. Bak dedi Dicky, çok uğraştım Mark, gerçekten çok uğraştım. Senin satış rakamlarını gösterdim onlara. Gençtir, biraz fazla ataktır dedim, bir nutuk attım. Sağ ol Dicky. O nutkun sonunda neredeyse beni de kovuyorlardı. Kendini benim için tehlikeye atmamalıydın. Başka kim olsa, başka kime yapsan olurdu dostum. Belediye başkanının suratına yumruk da atabilirsin. Krala hakaret mektubu da yazabilirdin. Ama ne diye bir Courtney'yi seçtin sanki? Biliyor musun Dicky, bu kez başını sessizce iki yana sallayan Dicky oldu. Bayıldım bu yaptığıma, her saniyesinin zevkini çıkardım. Dicky yüksek sesle inledi. Cebinden gümüş sigara tabakasını çıkardı. Mark'a bir sigara ikram etti. Yaktılar, birkaç dakika sessizce tüttürdüler. Demek kovuldum dedi Mark sonunda. Sana 10 dakikadır bunu anlatmaya çalışıyorum. Mark masasının çekmecelerini temizlemeye koyuldu. Sonra birden duraklayıp sordu. General Courtney miymiş başımı isteyen?
Hiçbir fikrim yok dostum ama birileri istemiş o belli.
Mark bu işi yapanın general olmadığına inanmak istiyordu. Bu kadar büyük bir adam için doğrusu çok küçük bir hareket olurdu. Generali kurul toplantısı odasına dalıp kırbacını şaklatırken gözünün önüne getirdi. Ufacık bir ataklıktan bile öç almaya kalkan bir adam başka şeyler de yapabilirdi. Örneğin bir ihtiyarı toprağını alabilmek için öldürmek gibi. Bu düşünce Mark'ın içini bulandırdı, hemen unutmaya çalıştı. Eh artık ben gideyim o halde. Çok üzgünüm ahbap. Dicky ayağa kalkıp elini uzattı, sonra utanmış göründü. Paradan yana iyi misin? Birkaç gün yetecek 3-5 kuruş borç verebilirim. Sağ ol Dicky, iyiyim. Baksana diye patladı Dicky birden. Bir ay falan süre geçsin, tozlar yatışsın bir kere. O zamana kadar hala iş bulamamışsan gel beni gör. Seni arka kapıdan içeri almaya çalışırım. Bordroları başka isimle imzalamak zorunda kalsam bile bir şeyler idare ederiz. Hoşça kal Dicky. Her şey için teşekkürler. Bunu içtenlikle söylüyorum.
Seni özleyeceğim dostum. İleride başını siperden çıkarayım deme ha.
Rehinci dükkanı hemen hemen istasyonun tam karşısındaydı. Dükkanın ön kısmı hem ufak hem de çeşitli değerli eşyalarla tıklım tıklım doluydu. Yıllardan beri birikmiş şeyler vardı orada. Raflardaki sararmış gelinliklerde, vitrinlerdeki alyanslarda, mücevherli saatlerde, gümüş tabakalarda hüzünlü bir hava vardı. Her biri sevgi ve saygı ürünü mallardı. Buraya birer hazin hikaye sonucu getirilmişlerdi.
İki sterlin dedi rehinci takım elbiseye şöyle bir baktıktan sonra.
Daha 3 ay önce dikildi, 15 sterlin ödedim. Mark'ın sesi yumuşak çıkıyordu. Adam omuz silkti. Maden çerçeveli gözlüğü burnunun üzerinde aşağıya doğru kaydı.
''İki sterlin'' diye tekrarladı. Dükkandaki eşyalar kadar gri ve tozlu gözüken baş parmağıyla gözlüğünü yukarıya doğru itti.
''Pekala ya bu?'' Lacivert valizini açtı, ucundan beyaz, kırmızı ve mavi kurdeleler sarkan bronz diski çıkardı. Kahramanlık madalyası.
''Bunlardan dolu geliyor, kimsenin de istediği yok.''
Adam kuru dudaklarını büzdü.
''12 sterlin, 10 şilin.''
''Satmadan önce ne kadar tutuyorsunuz?'' diye sordu Mark birden. Vazgeçmek istememişti madalyasından.
''Bir yıl tutuyoruz.''
O günden beri iş aramak Mark'ın hem parasını hem de cesaretini tüketmişti. Tamam diye kabullendi. Range'i makbuzu yazdı. Mark bu arada arka raflara doğru yürüdü. Birkaç askeri sırt çantası bulup bir tanesini seçti. Bir dizi de tüfek vardı. Çoğu eski Martini ve Mauser'lerdi. Boer Savaşı kalıntıları. Ama tüfeklerin arasından bir tanesi dikkati çekiyordu. Tahta kısımlarında hemen hiç çizik yoktu. Madeni pırıl pırıl ve yağlıydı. Hiçbir yerinde pas belirtisi bulunmuyordu. Mark tüfeği eline aldığı anda eski anılar arasında buldu kendini. Gideceği yere giderken yanına nasılsa tüfek almak zorundaydı. Böyle iyi tanıdığı bir marka almak daha doğru olurdu. Kader getirmişti bu P-14'ü buraya. Anıların canı cehenneme diye karar verdi. Şarjörü çekti, namluyu kapının aydınlığına tuttu, içine baktı, yepyeniydi. İyi bakmıştı sahibi bu silahı. Kaça diye sordu rehinciye. Adamın gözleri gözlük camlarının gerisinde çakıllar gibi donuklaştı.
O çok iyi bir tüfek dedi, ona çok para vermiştim. Yanında 100 takım mermi de var.
Mark kentte yaşadığı süre boyunca hamlaşmış olduğunu anlıyordu. Daha yolun ilk 5 milinde ayakları ağrımaya, tüfeğin ve çantanın kayışları omuzlarını kesmeye başlamıştı. İlk gece ateşin yanına yattı. Kafasına sopa yemiş gibi uyudu. Sabah olduğunda doğrulurken inledi, her tarafı tutulmuştu. Birinci mili ihtiyarlar gibi aksayarak yürüdü, sonra kasları rahatlamaya başladı. Tepeye varıp kıyıya doğru inişe geçtiğinde durumu hiç de fena sayılmazdı. Andersland'a sokulmuyordu, nehri 5 mil ileriden geçti. Giyeceklerini, tüfeğini, çantasını kafasının üzerine koyarak geçti. Güneşte çıplak oturup kuruduktan sonra tekrar giyindi. Kuzeye doğru yola koyuldu. 3. gün o uzun adımla avcı yürüyüşüne kavuşabildi. Sırtındaki çanta da daha hafif gelmeye başladı. Yol kolay değildi, sık sık yokuş çıkmak ve inmek zorunda kalıyordu. Vücudunun her kası zorlanıyordu. Aşırı irileşmiş çalıların çevresinden dolaşmak için yolunu uzatıyor, vakit kaybediyordu. Bunlar yetmiyormuş gibi otlar da kurumuş, tohum dönemine girmişti. Uzayan tohumlar diken gibiydi. Yün çoraplarından içeri batıyor, bileklerini acıtıyorlardı. Yarım saatte bir durup onları ayıklamak zorunda kalıyordu. Ama yine de o gün 30 mil yol aldı. Akşam bastırırken bir tepeyi daha aştı. Uzaklarda Çaka kapısının mavimsi kayaları koyu renk akşam bulutlarına karışıyordu. O gece orada kamp kurdu. Bir akasya ağacının dibine toprak yığıp kendine yatak yaptı. Sığır eti ve mısır yedi. Akasya dalları yanarken kutsal mumlar gibi tatlı bir koku çıkarıyordu. General Sean Courtney kocaman büfenin başında durmuştu. Duvarda oymalı aynalar, büfenin üzerinde gümüş tabaklar ve çatal bıçak görünüyordu. General elinde bir çatalla bıçak tutmaktaydı. Bıçağı masadaki onur konuğuna söylediği sözü vurgulamak için havada sallayıp duruyordu.
''Bir tek günde okuyup bitirdim. Gece yarısını geçti, hala uyumadım. İnan bana, Can, yazdıkları arasında en güzeli bu.'' Hele yaptığı araştırmalar doğrusu soluk kesiyor.
Ben de okumayı sabırsızlıkla bekliyorum dedi başbakan. Bunu söylerken kitabın yazarına doğru başını salladı. Henüz taslak halinde, daha tam istediğim kıvama gelmiş değil. Biraz daha düzeltmek istiyorum.
Şu an elindeki bıçakla rostoya girişti. 5 ince dilimi kolaylıkla kesti. Çatalla etleri tutup Rosenthal porselen tabağa koydu.
Bir Zulu üzerinde uçuşan Kansa giysisiyle hemen koşup tabağı aldı. Şan'ın masa başındaki yerine götürdü. Şan bıçağı elinden bıraktı, ellerini keten beçeteye sildi. Sonra hizmetkarın peşinden yürüyüp yerine oturdu. Kesme kristal kadeh içindeki kırmızı şarabı başbakana doğru kaldırırken, ''Acaba kitaba bir ön söz yazar mıydın diye merak ediyorduk.'' dedi. Başbakan Jan Christian Smuts dar omuzları üzerindeki kafasını kuşları andıran bir hareketle eğdi. Ufak tefek bir adamdı. Masanın üzerinde duran elleri sanki kolayca kırılabilecek gibiydi. Filozof bilim adamı havalı biriydi. İnce sivri sakalı da buna katkıda bulunuyordu. Yine de bu kadar ufak tefek olduğuna inanmak kolay değildi. Canlılığından gelen bir gücü vardı adamın. Karşılık verdiğinde sesi ince değil toktu. ''Bana bu kadar sevk verecek az şey bulunur, onur sayarım.'' Koltuğuna sığmıyor gibiydi, o kadar güçlüydü kişiliği. Albay Courtney masanın karşı tarafında hafifçe eğilerek, ''O onur bana ait.'' dedi. Sean kardeşine sevgi dolu gözlerle bakıyordu. ''Zavallı Gary.'' diye düşündü. İçinde bir suçluluk duygusu uyandı. Ama ona baktıkça bu duygunun doğması da doğaldı. Artık yaşlanmış, ufalmıştı kardeşi. Sırtı kamburlaşmış, saçları ağarmış, içi kurumuştu. Bu haliyle karşısında oturan ufacık adamdan bile çelimsiz görünüyordu. ''Adını kararlaştırdınız mı?'' diye sordu Jan Smut. ''Genç kartallar olsun diye düşündüm. Umarım fazla iddialı bulmazsınız.'' ''Asla, bence mükemmel.'' Zavallı Gary diye düşündü Sean yine. Michael öldükten sonra içinde doğan boşluğu bu kitap kapatmıştı. Ama yaşlanmasına engel olamamıştı yine de. Michael'a bir anıttı o kitap, bir büyük sevgi simgesiydi. Bu kitap artık uçamayacak kartallardan yüzbaşı Michael Courtney'in anısına sunulmuştur. Sean kendi içindeki yaranın acısını hissetti. Onu bastırmak için gözle görünür bir çaba harcadı. Karısı bu çabayı gördü, masanın öte ucundan onunla göz göze geldi. Bunca yıldan sonra onu öyle iyi tanıyor, duygularını öyle rahatça okuyabiliyordu ki. Gülümsedi, onun karşılık verdiğini gördü. Koca omuzlar tekrar dikildi, sakallı çene yukarıya kalktı, gülümsedi. Kadın ortalıkta esen havayı kurnazca değiştirdi. ''General Smuts bugün öğleden sonra benimle bahçeyi gezmeye söz vermişti.'' Gary, masa dağından getirdiği proteaların nasıl ekileceği konusunda bilgi verecek. Sen de bilgili bir botanikçisin, bizimle gelir misin? Jan Smuts hemen, daha önce de söylediğim gibi, o çiçeklerin yaşayacağına pek ihtimal vermiyorum sevgili Ruth dedi. Belki lucadendronlar yaşar diye atıldı geri, eğer serin, kuruca bir yer bulabilirsek. General evet diye ona katıldı, hemen bu konunun tartışmasına daldılar. Ruth konuyu çok ustalıkla değiştirmişti. O kadar ki en ufak bir çaba gösterdiği belli bile olmamıştı. 14. ayının sonu. Sayfa 126.